Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde beraberiz. Bu hafta da sizlerle beraber şöyle geçmişe doğru bir seyahat yapmayı umuyoruz. Değerli dinleyiciler, bundan 150 sene kadar önce Borneo adasını gezen bir Alman'ın hatıralarını bu hafta sizlere sunmak istiyoruz. Avrupalılar her zaman ülkelerinden uzak yerleri, egzotik yerleri merak etmişlerdir. Uzak Doğu'yu, Hindistan'ı, Afrika'yı, Amerika'yı ve de medeni cesaretleri sebebiyle buraları her türlü tehlikeyi göze alarak gezmişlerdir. Ve de gezmekle kalmamış, bu gezilerini, bu seyahatlerini kaleme dökmüşler ve burada yaşadıkları hatıraları daha sonraki nesillerin de öğrenmesini sağlamışlardır. İşte Schwaner ismindeki bir Alman'ın bundan 150 sene kadar önce, hatta daha fazla, bugün Endonezya'yı teşkil eden binlerce adadan birisi olan Borneo adasına yaptığı seyahati bu hafta sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, şöyle diyor Schwaner. Bir Avrupalı için Borneo'daki kafa avcıları kadar dehşet verici hiçbir şey olamaz. Güneydoğu Asya adalarından gelen bir Avrupalının ilk anlatacağı şey Borneo'da yarı iptidai hayat süren vahşilerdir. 1847 yılının 31 Ekim günü yanımda bir yerli şefi ve teknenin küreklerini çekecek olan 20 kadar dayakla, dayak Borneo'nun yerli halkıdır değerli dinleyiciler, Palinkao'dan ayrıldığım zaman bütün arzum kafa avcılarını yakından görmek, adetlerini, yaşayış tarzlarını incelemekti. Ne var ki sonunda insanın hayatından olması da mümkündü. 2 Kasım günü öğleye doğru Kahayan nehrine vardık. Kahayan nispeten düzgün akışı olan bir nehir. İki yanında sel geldiğinde etrafı su basmasın diye setler yapılmış. Ama bunun pek bir faydası olacağını sanmıyorum. Kaldı ki civar arazi hem nehrin bulunduğu bölgeden daha aşağıda hem de bataklık içinde. Anlaşılan sık sık burasını da su basıyor. Yolda yaban mandası avına çıkmış birkaç yerliye rastladık. Bunlar kalın kütüklerle bir çit çevirip bir tarafını açık bırakıyorlar. Çitin içinde daha önceden yakalanmış yaban mandaları var. Bunlar yakalamak için yem vazifesi görüyor. Nehir sularının ne tarafa aktıklarını ilk bakışta anlamak hemen hemen imkansız. Ancak su yüzeyinde yüzen saz parçalarına bakarak suların akış yönünü bulmak mümkün. Bununla beraber bir müddet sonra akıntı biraz hızlandı ve nehir geniş bir kavis çevirdi. Yerliler buraya fil sırtı dönemeci adını vermişler. İşin tuhafı adada hemen hemen fil yok gibi ve yerlilerin pek çoğu filin ne olduğundan haberleri bile yok. Müzik Söylendiğine göre çok eski zamanda denizden yüzerek gelen bir fil, Kahayan nehrinden içeriye girmiş ve karşısına çıkan her hayvanla dövüşe dövüşe nehrin yukarı taraflarına doğru ilerlemeye başlamış. Onun geldiğini gören her mahluk, üstünlüğünü tanıyarak ortadan yok oluyor, ormanlara kaçıyormuş. Ama bir tek hayvan, kirpi, filin üstünlüğünü tanımak istememiş. Ben demiş, sivri dikenlerimle filin hakkından gelirim. Böyle diyerek filin karşısına çıkmış. İlk bakışta fil pek oralı olmamış. Üzerine basıp ezmek istemiş. İstemiş ama kirpinin dikenleri ayağına batınca bu hayvanla başa çıkamayacağını anlamış. Ve adadan süngüsü düşük geldiği yere dönmüş. O günden sonra da başka hiçbir fil adaya gelmeye cesaret edememiş. Tabii bu bir yerli efsanesi. Coğrafya ve tabiat bilginlerine göre adada az da olsa fil ve gergedan var. Fakat ben adada yaptığım seyahatlerde ikisine de rastlamadım. Burada gerçek büyüklükte kaplan da yok. Adanın orta kesimlerindeki dağlık bölgelerde panter büyüklüğünde bir çeşit kaplan var. Ama hem boyca kaplandan küçük hem de yırtıcılık bakımından daha zayıf. Nehrin akışına ters yönde ilerlemek pek zor olmuyor fakat her gün kafa avcılarının ülkesine biraz yaklaştığımızı düşünmek insanın içini ürpertiyor. Civarda çok seyrek olarak bazı köylere rastlamıyor değiliz. Ama buranın sakinleri kendi hallerinde pirinç ziraatı yaparak geçinen zararsız kimseler. Çok iptidai bir hayat yaşadıkları muhakkak. Evlerinin içi hem isten hem de ışıksızlıktan gece gibi karanlık. Tercümanlarımın anlattığına göre arada bir kafa avcıları buralara kadar uzanır, pusu kurar, yakaladıkları zavallıların kafalarını keser, alıp kaçarlarmış. Üstelik kurbanlarının kadın, erkek, çocuk ihtiyar olmasına da bakmazlar. Sadece gizlendikleri yerin önünden birinin geçmesini kollarlarmış. Bunu duyduktan sonra daha tedbirli olmaya başladım. Bütün bir günü silahlarımızı temizlemeye ve malzememizi iyice gözden geçirmeye hasrettim. Sonra da ertesi sabah adamlarımın bir kısmıyla teknelerimin ikisini orada bırakarak erkenden yola çıktım. Kahayan'ın kollarından, Koyon'dan içeri girip ters yönde ilerlemeye başladığımız zaman altın arayıcılarıyla karşılaşacağımızı hiç beklemiyordum. Civardaki nehirlerin kumluk yataklarında altın bulunduğunu duyunca çok şaştım. Nitekim çok geçmeden nehir yataklarındaki kumları çekip bir kenara yığan yerlilerle karşılaştım. Bunlar suyu çekilmiş nehir yataklarındaki kumu bir metre kadar kazıp altından çıkan kum tabakasını alıyor ve bir su kenarına taşıyorlar. Orada da kadınlar kumu suda yıkayarak altın arıyorlar. Tabii en basit, en ilkel altın arama metodu. Hem randıman düşük oluyor hem de kenara yığılan kumlar kayarak kazalara sebep oluyor. Ben oradayken böyle bir kayma oldu. Birçok yerli kayan kumların arasında ortadan yok oldu. Buna rağmen Avrupalılar yerlilere günde 2 florin kadar bir para veriyorlar. Ki bu para buranın şartlarına göre hiç de az değil. Adaya gerek idari ve gerekse iktisadi bakımdan Hollandalılar hakim. Zaten yerliler karşısında beyaz ırktan bir adam görünce ona Orange Hollanda, yani Hollandalı adam diyorlar. Bu adamlar çıkardıkları altınla gayet rahat bir hayat sürüyorlar denebilir. Ellerindeki altının tamamını Hollandalılara veriyorlar. Bunun karşılığında da ihtiyaçları olan maddeleri alıyorlar. bölgede yerlilerin adetleriyle pek az ilim adamı uğraşmış. Bu bakımdan değişik bölgelerdeki değişik insanların yaşayışları henüz gerektiği kadar incelenmiş değil. Ben yol üzerinde karşılaştığım köylerde şimdiye kadar hiçbir yerde rastlamadığım bazı garip adetler gördüm. Bu adetler garip olduğu kadar korkunçtu da. Mesela köyden biri öldüğü zaman muhteşem bir merasim yapılıyor. Buna merasimden çok bayram demek daha yerinde olur. Ölenin ruhu için domuzlar, mandalar, hatta insanlar kurban ediliyor. Ben oradayken köyün varlıklı erkeklerden birinin karısı ölmüştü. Adam karısı ölür ölmez kölelerinden birini orada kurban ediverdi. Cenaze evin dışına çıkartılınca 3 köle daha kurban edildi. Bu bölgenin yerlileri ölülerini yakıyorlar. Cenaze yakıldığı zaman da yeniden 8 köle, 2 manda, 60 kadar da domuz kurban edildi. Karı kocadan biri ölünce geriye kalan uzunca bir süre evden dışarı çıkmıyor. Bu müddet aileden aileye değişiyor. Dul kalan erkek veya kadın bir hasır üzerinde 3-4 ay kadar hiçbir şey yapmadan oturuyor. Duyduğuma göre tam 7 ay bu şekilde oturanlar varmış. İki ayrı köy veya kabile arasında yapılan anlaşmalarda ve merasimlerde de köleleri kurban edip kanını bir kapta topluyorlar. Bunun içine daldırılan fetişler, tılsımlar ayrı bir değer, ayrı bir ehemmiyet kazanıyor. Ayrıca yerli halk parmaklarını bu kana batırarak yüzlerine, gözlerine, karınlarına nerelere ağrıyorsa oralara sürüyorlar. Bu gibi merasimlerde coşan halk kısa zamanda ölçüyü kaçırıyor. Kendini bilemeyecek derecede içip sarhoş olanlar, silahlarına sarılarak kuvvet gösterisine girişenler, kadınlı erkekli otlar arasında yuvarlananların patırtıları sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Borneo yerlileri kötü ruhların şerrinden korunmak için her fırsatta kurban kesiyorlar. Köye gelen bir yabancı her şeyden önce yerlilere para vererek domuz yahut manda alıp onları kurban etmek mecburiyetinde. Biz de her seferinde kendimize düşeni yaptık, bol bol kurban kestik. Bölge zenginlerinin bir başka adetleri daha var. Kızlarını bir kafese kapatıp yıllarca bekletiyorlar. Bu tüyler ürpertici adeti Çinlilerden aldıklarını zannediyorum. Kız çocukları 7-8 yaşına geldikleri zaman küçücük bir karanlık odaya hapsediliyor ve 7-8 yıl boyunca burada yaşamaya mecbur ediliyorlar. Çocuğu hizmetine verilen köleden başka bir kimsenin, hatta annesi bile göremiyor, babası da göremiyor. Zavallı çocuk orada hasır örmekten başka bir şey yapmıyor. Hareketsizlikten vücudu gelişemiyor. Elleri ayakları küçücük kalıyor. Vücudu eciş bücüş oluyor. Çin'de olduğu gibi burada da küçük ayaklı kadınlar çok makbul. Evlenme çağına gelen kız nihayet serbest bırakılıyor. Rengi bal mumu gibi solmuş, yalnızlıktan yarı çılgın hale gelmiş olan genç kız, titreyen bacaklarının üzerinde düşmemek için zor dururken şerefine yeniden kurbanlar kesiliyor, kanı genç kızın vücuduna sürülüyor. Borneo yerlileri arasında köpeklerin ayrı bir ehemmiyeti var. Köpeğe hayvanların kralı gözüyle bakıyor yerliler, ona bir mabut muamelesi yapıyorlar. Ben oradayken bir gün kuduran bir köpek etrafa öyle bir saldırdı ki bütün köy halkı tanrıları gazaba getirmekten korkarak çil yavrusu gibi kaçışıverdiler. Yoksa ellerindeki bıçaklarla hayvanı öldürüvermeleri işten bile değildi. Bir köpek ölünce vücudunu hemen çeşitli kokularla kokulandırıp değerli kumaşları sarıyor, mezarına gömüyorlar. İçine bir miktar pirinç koyduktan başka, sağlığında dişleri arasında can veren geyiklerin, yaban domuzlarının başlarını da etrafına asıyorlar. Bir başka merakları da vücutlarına dövme yaptırmak. Yapılan dövmeleri yakından görünce bu mevzuda ne derece bilgili olduklarına şaşmamak elimden gelmedi. Kadınların bacakları dizlerinden topuklarına kadar dövme içinde. Erkekler de kollarına ve göğüslerine dövme yaptırıyorlar. Ayrıca bakırdan bilezikler takmak da çok revaçta. Bütün bu iptidailiklerine rağmen arkadaş canlısı ve misafirperver insanlar. Haftalarca kuzeye doğru yol aldıktan sonra nihayet Sarawak adı verilen bölgeye geldim. Burası dünyanın en büyük adaları arasında yer alan Borneo'nun kuzey kesimi. Asıl kafa avcıları burada yaşıyorlarmış. Yol üzerinde bir dayak köyü vardı. Söylendiğine göre burası zengin bir köymüş. Bunu köyün ortasındaki kocaman bir dükkandan da anlamak mümkün. Dükkanda çeşit çeşit kumaşlar, duvarda asılı gonglar, davullar, yerlerde irili ufaklı kaplar dizili. İsteyen buraya gelip elinde fazla olan herhangi bir eşyayı vererek alıp gidebiliyor. Buranın insanları süslenmeye çok meraklı. Erkek olsun kadın olsun hepsinin kolları, boyunları inciden, avladıkları ayıların dişlerinden, deniz kabuklarından yapılmış bilezik ve kolyelerle dolu. Fakat en çok değer verdikleri şey insan dişi dizilerek yapılmış kolyeler. Kulaklarında da bakır veya pirinçten yapılmış kocaman halkalar sarkıyor. Bir tanesinin kulağında tam 15 tane saydım. O gün nehrin az ilerisindeki bir başka köyü daha ziyaret ettim. Ve orada ilk defa olarak gördüğüm insan kafalarından burasının bir kafa avcıları köyü olduğunu anladım. Görünüşe göre kafalar bir iki günlük kadardı. Bir tanesinin göz kapakları açıktı. Donuk bir ifadeyle insana bakması tek kelimeyle dehşet vericiydi. Aralarında bir tanesinin de ağzı açıktı. Dişleri ve dili gözüküyordu. Tüylerim ürperdi. Başları yere atıp üzerine tükürüyorlar. Çocuklar da sanki bir topa vurur gibi tekmeliyorlardı. Umumiyetle sakin insanlar olmasına rağmen bu sırada vahşileşiyor, gözlerini kan bürüyordu. Söylendiğine göre gençler sevgililerine aşklarının ispatı olarak insan başı kesip hediye ederlermiş. Ama ben buna pek ihtimal veremedim. Çünkü hepsi sevgililerine birer insan başı hediye etmeye kalksalar civarda insan kalmazdı diye düşündüm. Dayaklar birisine bir insan başı getireceklerini vaat ettikleri zaman onları kesseniz bu isteklerinden vazgeçiremezsiniz. İnsan başı avına çıkan yerli ya yüksek otların veya sık ağaçların arasına gizlenir ve kurbanının yanından geçmesini bekler. Bu kurban kadın, erkek, çocuk, ihtiyar olabilir. Kafa avına çıkan yerlinin hiç kıpırdamadan bir gün, hatta iki gün, hatta üç gün öylece beklediği çok görülmüştür. Avını kıstıran yerli göz açıp kapayıncaya kadar üzerine atlar ve elindeki ucu sivri ve keskin bıçağı ile kurbanının başını vücudundan ayırıverir. Başı bu iş için yapılmış sepete koyar ve köyün yolunu tutar. Dayaklar geceleri oldukça geç yatıyorlar. Kulübelerinin ateşi erkenden sönüyor. İlk gece ateşler sönüp de zifiri karanlık içinde kalınca içimi tarifi imkansız bir korku kapladı. Her ne kadar köy halkı beni dost bilmişti ve tercümanımla bana hiçbir kötülük yapmayacaklarını söylemişlerdi. Ama yine de kafa avcılarının misafiri olduğumu düşündükçe içimin ürpermesine mani olamıyordum. Geceliğin çıkan rüzgar, kapının önündeki sırıklara asılı kafa taslarını birbirine vurdukça çıkan sesten bir süre gözüme uyku girmedi. Üstelik kulübenin içine dolan ağır koku da tahammül edilebilecek gibi değildi. Ertesi günü sabah erkenden yola çıktım. Köy halkı verdiğim hediyelerden çok memnun kalmış olmalılar ki köyün ilerisindeki yola kadar beni uğurladılar. Gençlerin boynunda üzeri deniz kabuklarıyla süslü sepetler vardı. Bu sepetlerin bir kısmı da daha önceden kesilmiş kafalardan aldıkları saçlarla örülmüştü. Uğradığım bir başka köyde beni bir tekneye bindirerek yanıma da bir mihmandar kattılar. Böylece kafa avcılarının kurbanı olmadan ormanlık bölgeden ayrılmaya muvaffak oldum. Değerli dinleyiciler, Güney Amerika veya namı diğer Latin Amerika, İspanyollar ve Portekizler tarafından paylaşılmıştı ve sömürge haline getirilmişti. Yerli halktan sağ kalanlar da giderek İspanyollaşmış ve Hristiyanlık dinine girmişlerdi. Burada vaktiyle İspanyolların vilayet halinde idare ettikleri her vilayet zamanla bağımsızlığını kazanmış birer devlet olmuştur. Bunların ilklerinden de Venezuela gelir. İşte Venezuela'nın milli kahramanı olan General Miranda, ki 1750 yılında dünyaya gelmiş ve 1812'de vefat etmiştir. General Miranda enteresandır ki Türkiye'ye gelmiş Sultan 1. Abdülhamit zamanında. Yani Latin Amerikalı bir generalin hem de o zamanlarda Türkiye'ye gelmesi enteresan. Ve hatıralarını yazmış. Hatıralarında Türkiye ile alakalı bölümler de var. Ve bunlar dikkat çekici. Latin Amerika bağımsızlığının babası sayılan Miranda'nın Türkiye hakkındaki intibalarını biz dikkate aldık. Hatta bir iki senede Venezuela idare etmiş bir kimse. 1786 yılında, Sultan 1. Abdülhamit yılında, zamanında Osmanlı ülkesine yapmış olduğu seyahatle ilgili hatıralarından size küçük pasajlar nakletmek istiyoruz. En önce İzmir'e geliyor seyyahımız. Burasının 150 bin nüfuslu işlek bir liman olduğunu söylüyor. Buradan bir Türk gemisiyle İstanbul'a geliyor. Geminin Türk kaptanının sofrasına seçkin yolcularla beraber zencileri de almasını çok garipsiyor bu Güney Amerikalı subay. Hatta tenkit ediyor. Sabahın 8'inde ucu bucağı olmayan kocaman İstanbul şehri gözüktü diyor. İstanbul, Üsküdar, Kadıköy, Haliç, Galata ve Beyoğlu'ndan teşekkül eden muazzam grubun başlıca camileri, minareleri ve ağaçlıklarıyla denizden ifade ettiği fevkalade manzaraya dair bir fikir verebilmek imkansızdır diyor. Bu devirde meşhur Cezayirli Gazi Hasan Paşa kaptan-ı deryaydı değerli dinleyiciler. Seyyahımız General Miranda tersaneyi ziyaret ediyor ve şöyle anlatıyor. Tersaneyi görmeye gittik. Önce Kaptan Paşa'nın yaptırdığı Yeni Bahriye kışlasını görmeye gittik. Zevkle yapılmış. Biçim, taksimat ve temizlik yönlerinden en iyi kışlalarımızın hiçbirinden aşağı değil. Dört köşe, üç kat, ortada bir avlu. Avlunun ortasında yuvarlak bir cami. Çok güzel bir tesir bırakıyor bu cami. Türk zevkine göre boyanmış ve tertemiz. Mutfaklar ve tuvaletler yapının köşelerine kondurulmuş. Pek temiz tutulduklarını gördüm. Cümle kapısından girince duvarda freskler görülüyor. İspanyolların Cezayir limanından püskürtülüşleri, Malta muhasarası vesaire. Padişaha ait kayıkların ve gondolların bulunduğu kayıkhaneyi de gezdik. Bunların yapılışları, hafiflikleri, biçimleri ve güzellikleri Avrupa'daki benzerlerinden hepsinden üstün. Kayıkların ön taraflarında kanatlarını germiş, kafasında taç ufak bir horoz var. Saltanat kayığının hele kasarası ve tandelesi fevkalade. Tersaneye Monsieur Leroy ve Monsieur Durest'in yardımlarıyla gidebildik. Fransız olan ikisi de bahriye mühendisidir. Liman reisi Hüseyin Bey'in de yardımı dokundu. Her tarafı gezdik. Tersanede birkaç harp gemisi yatmakta ve birkaç gemi de inşa edilmekte. Kaptan Paşa'nın pek uzakta olmayan evini de görmeye gittik. Ayakkabılarımızı kapının önünde çıkarmak mecburiyetinde kaldık. Türkler yerleri kaplayan ince hasırların kirletilmesinden hiç hoşlanmazlar. Büyük bir salon var, geniş. Denize bakan kısımlar zevkle ve kıymetli eşya ile döşenmiş. Eğlendirsin ve sıcak havalarda serinlik versin diye sular fışkırtan mermer ufak bir şadırvan var salonda. Duvarda Cezayir'e çıkan İspanyol ordusunun Cezayir'den atılışını gösteren ve bir de aslan avına çıkmış bir beyin yiğitliğini ifade eden iki fresk var. Hep memleketin şanına ve havasına uygun bir tarzda tanzim edilmiş. Bizi pek kibarca karşıladılar ve konağın her yanını gösterdiler. Efendim, seyyahımız General Miranda o zaman Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Saray Teşkilatı hakkında 7 ciltlik çok kıymetli bir eserin müellifi olan Murat J.A. Dostson'la da görüşmüş. Bu zat aslen Fransız olmakla beraber İsveç sefaretinde baş tercüman idi. Hatta sonradan maslahat güzarlık da yapmıştır. General Miranda Türk türbelerinin temizliğini, bakımlılığını ve burada yüksek sesle konuşmaksızın ziyaret edildiğini anlatıyor. Sonra Sultan 1. Abdülhamit'in büyük oğlu Şehzade Mustafa II, sonra Sultan 4. Mustafa olmuştur. Bunun saltanat kayığıyla boğazı geçmelerini tasvir ediyor. Kayıkta 26 kürek olduğunu söylüyor ve filikaların ve sandalların süzülüşü görülecek şey. 15 dakikada Anadolu yakasından Rumeli yakasına geçiverdiler. Hem de Marmara'ya doğru sürükleyen şiddetli akıntıya rağmen. Yeryüzünde tabiatın doğurduğu güzelliklerden birinin Boğaziçi olduğuna şüphe yoktur diyor General Seyyah. Kıyılardaki köşkler ve bahçeler Boğaziçi'nin şirinliğini bir kat daha arttırıyor. General Miranda sonra Prusya maslahat güzarı Dietz'i ziyaretini anlatıyor ve bu zatın Türkçeden başka Arapça ve Farsça'yı da çok iyi bildiğini söylüyor. Dietz, Türk edebiyatından bazı metinleri Almanca'ya çevirmekle meşhurdur. General Miranda daha sonra meşhur Barbaros dediği Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini geziyor. Seyyahımız General Miranda Çamlıca'yı da ziyaret etmiş, anlata anlata bitiremiyor. Bir saat geçmeden Çamlıca denilen dağın tepesine çıktık. Bu taraflarda en hakim tepe Çamlıca. Büyükdere'ye kadar bütün Boğaz, bütün İstanbul, Beyoğlu, Galata, Marmara Denizi ayaklar altında. Dünyada rastlanılabilecek en muhteşem, en enteresan manzara diyor. Sonra Türk hanımlarının eşsiz güzelliklerini ve iffetlerini tasvir ediyor ve bugün yok olan Üsküdar Sarayı'nın ziyaretine geçiyor. Üsküdar Sarayı, yerini dünyada eşi bulunmayan manzaralardan birine karşı seçtikleri için Türk mimarlarına büyük şeref vermektedir diyor. Saray harap olmakla beraber ihtişamı hala yerindedir. Parmaklıklarındaki altın yaldızlar 100 yıldan çok daha fazla bir zamandan beri hala silinmemiş. Çinilerle kaplı tuvaletlerin temizliği, Türklerin temizliğe verdiği ehemmiyeti göstermektedir. Seyyahımız bu temizliği, Marsilya'da lazımlıkların sokaklara dökülüp de sokaktan geçenlerin bundan nasibini almasıyla, Paris'te lazımlıkların odalarda muhafazasıyla mukayese ediyor. Değerli dinleyiciler, seyyahımız General Miranda'ya göre o zamanlar İstanbul'un nüfusu 1 milyon 100 bin. Birkaç yıl önce bu nüfus 200 bin daha fazlaymış diyor. Sonra Yuşa Dağı'nı ziyaretini anlatıyor. Manzara fevkalade. Dağdaki dervişler de seyyahımıza çok nazik muamele ve ikramda bulunmuşlar. Onu anlata anlata bitiremiyor. Üsküdar Çayırı'nda o zamanlar insan taşıyan balon uçurtma denemeleri yapıldığını da General Miranda'nın hatıralarından öğreniyoruz. Boğazdan geçerken pencerelerdeki yalıların erkekleri, sandaldakileri bu arada seyyahımızı çok terbiyeli bir şekilde selamlamakta. Yalı haremlerindeki Türk hanımları da yüzlerini yaşmaklı olarak boğaz trafiğini, boğazdaki su trafiğini seyretmektedirler diyor. Seyyahımız 19 Eylül günü Napoli elçiliğinde Prusya kralı Büyük Friedrich'in öldüğünü öğreniyor. Hemen bütün yabancılar Beyoğlu'na iniyorlar. Orada cahil olan bir elçilik tercümanına saplanıyorlar ve bu adamdan edindikleri bilgilere dayanarak Türk idaresini ve Türk milletini inceden ince öğrendiklerini zannediyorlar. Sanki bir kimse kendinde olmayanı başkalarına verebilirmiş gibi diyor General Miranda. General Miranda 2 aya yakın İstanbul'da kalıyor değerli dinleyiciler. Ve 23 Eylül 1786 yılında şehirden ayrılıyor. Karadeniz'i geçiyor. Odessa yakınlarındaki bir Türk şehri olan Özi'ye, şimdi Özkov deniyor buraya, oraya geliyor. Bir Türk lokantasına giriyor. 3 kişi için birer porsiyon etli yemekle birer porsiyon salatayı 20 para ödüyor ve bir kuzunun 40 paraya satıldığını kaydediyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı lirası altın idi. Bir altın lira 25 mecidiyedir. Her mecidiye 20 kuruştur. Dolayısıyla bir altın lira 100 kuruştur. Bir kuruş 40 paradır. Demek ki bir kuruşa 3 kişi karınlarını doyuruyorlar. Yani bir liranın %1'ine. Bugün 1 lira 130 olsa, 130 milyon olsa 1 lira, onun %1'i yani 130 bin lira mı ediyor? O kadara karınlarını doyurmuş oluyorlar. 1 milyon 300 bin liraya 3 kişi karınlarını doyurmuş oluyorlar. Her bir parada 3 akçeydi değerli dinleyiciler. Her akçede 3 pul idi. En küçük para birimi pul, fils. Onun için paramız pul oldu derler. Bu damga pulu değil elbette ki. Paranın en küçük birimi olan pul. Bundan daha aşağı alışveriş yapmak caiz değildi o zamanlar. Değerli dinleyiciler, General Miranda Türklerin ne kadar vefakar ve ne kadar namuslu bir millet olduklarını misaller vererek anlatıyor. İyiliği çok sevdiklerini, fakirlere yardım ettiklerini, işsizleri koruyup kayırdıklarını ve ikramdan çok hoşlandıklarını anlatıyor. Seyyah bir Türk gemisiyle Özi'den Rusya'ya gitmek üzere Dinyeper Nehri'ni çıkmaya başlamıştır. 7 Ekim'de Türkiye İmparatorluğu topraklarını geçerek Rusya İmparatorluğu'na girer. 14 Şubat 1787'de Kiev'de Çariçe II. Katerina tarafından kabul edilir. 7 Eylül'de Petersburg'dan ayrılarak İsveç'e geçmek suretiyle seyahatine devam eder. Değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yine radyonuz TGRT FM'de ve başka bir Hatıralar programında başka hatıralarla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hatıralar.